Ekonomi gündemi.
Ekonomi gündemiyle karşınızdayız. Hoş geldiniz değerli dinleyicilerimiz. Program yapımcımız Zeynep Yıldırım. Sesimizi sizlere Kemal Öktem ulaştırıyor ve mikrofon başında ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Ekonomi gündeminde bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız şöyle: 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyeleri Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl ve Doçent Doktor Abdülkadir Develi ile birlikteyiz. Hoş geldiniz değerli hocalarım.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kredi derecelendirme kuruluşları başlığında konuşacağız. Kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar ne anlama geliyor? Bir ülkenin kredi derecelendirmesi yapılırken hangi yöntemler kullanılır gibi pek çok soruyu sizlere yönelteceğiz. Ama öncesinde bir telefon bağlantımız var. Telefon hattımızda şu anda TRT muhabiri Feryal Ardal bulunuyor. Efendim, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, teşekkürler. Haftanın ilk işlemlerindeyiz. İşsizlik verisi geldi. Mart'ta %14,1 değerini aldığı işsizlik verisi. Öte yandan bu hafta Amerika Merkez Bankası'nın toplantısı var. Çarşamba günü onu belirleyecek faizler ve ardından yapılacak basın toplantısında bu yıl içinde bir faiz indirimi mesajı yer alacak mı, almayacak mı, piyasalar bunu arayacak. Öte yandan Japonya, İngiltere Merkez Bankaları'nın da toplantıları var. Bunlara bakılacak hafta sonunda. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's'den gelen bir not indirim kararı vardı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bu kararın Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle bağdaşmadığı ve tarafsızlık açısından soru işaretleri var. Borsa İstanbul'da %1'i aşan yükseliş var şu anda. 91.816 puanda Birleşik Endeks. Amerikan doları 5.87 kuruş. Avro 6.59 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %22,40 seviyesinde. Ve altın fiyatlarına baktığımızda uluslararası piyasalarda altının onsu $1,334. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 1685 lira, çeyrek altın 414 lira, gram altın ise 253 liradan işlem görüyor. Son rakamlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Evet, para piyasaları haftaya nasıl başladı? Feryal Ardal'dan aldık. Evet, değerli hocam sizinle başlayalım. Erdal hocam, kredi derecelendirme kuruluşu diyeceğiz. Moody's'in de not indirim kararı varmış. Sıcak bir gelişme olarak Feryal Hanım aktardı. Şimdi bugün nedir ne değildir bunu öğrenelim sizden. Bu kararlar neden önemli, niye tartışıyoruz? Buyurunuz.
Evet, ben gündem maddelerinden birisi gerçekten bu derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar, biliyorsun cuma günü. Moody's'in açıkladığı bu not indirim kararı. Zaten derecelenme kuruluşlarının Türkiye verdiği notlara baktığımızda yani şu andaki notların, yani hem Moody's'in hem Standard & Poor's'un hem Fitch'in notunun yatırım yapılabilir seviyenin altında olduğunu biliyoruz. Verilen notlarda zaten hani bir kademe aşağısında olsa bile zaten hani mevcut notlarının yatırım yapılabilir altında olduğunu söyleyebiliriz. Tabi derecelendirme kuruluşlarının notları yani bazen önemli, bazen diyelim önemsiz. Önemli şu an açıdan önemli. Derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar, diyelim yatırım yapılabilir seviyede not verdiklerinde hani bu yabancı sermaye girişi anlamında önemli ve en önemlisi de tabi diyelim Türkiye'ye gelecek fonlar, diyelim Türkiye'nin notu yatırım yapılabilir seviyede olduğunda gelmesi konusunda yani bir problem oluşmuyor. Çünkü bazen fonlar bir ülkeye gittiğinde o fonun tüzüğünde eğer işte yatırım yapılabilir ülke notu yoksa bir ülkenin, o fonun o ülkeye gitmesi yani mevzuat anlamında diyelim problem oluşuyor. Ama diyelim yatırım yapılabilir seviyede bir notunuz varsa, dolayısıyla hani bu fonların ülke gelmesi konusunda mevzuat anlamda, yasal anlamda da engelleri ortadan kalkıyor. Ama çoğu fonun, yani işte her fonun mevzuatında da bu koşullar olmayabiliyor. Yani hani her fonun tüzüğünde de işte yatırım yapılabilir ya da yapılamaz, ülkeye gidileceği konusunda hani belli şartlar yazmayabilir. Yani Türkiye geçmiş dönemlerde, yani Türkiye mesela bu derecelenme kuruluşlarıyla ilk ilişkisi 1991 yılında başlamış. 91 yılında uluslararası piyasalardan borçlanma ihtiyacı doğunca demişler ki işte size not lazım. Notu nereden alacağız? Derecelenme kuruluşlarında. Ve o süreç bugüne kadar devam etmiş. Türkiye 91'den 94'e kadar işte yatırım yapılabilir seviyede notlandırılmış. 94'ten ta 2012 yılına kadar hiç bir derecelenme kuruluşuna not almamış. İşte 2012 yılında Fitch, 2013 yılında Moody's, hatta işte 94 yılından beri de Standard & Poor's'tan yatırım yapılabilir seviyede not almayan bir ülkeyiz. Ama bu hani şeyin sonu mu, yani ekonominin sonu mu hayatın sonu mu değil. Yani 94'ten bugüne kadar Standard & Poor's'tan not almayan bir ülke, ama diyelim 2001 krizi, 2002 sonrasında ülkeye gelen doğrudan yabancı serme miktarına baktığımızda gerçekten hani yüksek miktarlarda yabancı sermayenin ülkeye geldiğini görüyoruz. Hatta işte hep örnek veriyoruz. 2006 yılında 20 milyar dolar, 2007 yılında 22 milyar dolar bir doğrudan yabancı sermaye var. Ve bu 2006-2007 yılında Türkiye yatırım yapılabilir seviyede notu olmayan bir ülke. O dönemde bir notu yok hiçbir derecelendirme kuruluşu tarafından. Ama sonraki dönemlerde Türkiye'nin aldığı notlar işte 2012'de Fitch tarafından, 2013'te Moody's tarafından Türkiye yatırım yapılabilir seviyede not aldı. Bu da kısa sürdü. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilk önce Moody's, sonra 2017 yılın başında sanırım Fitch bu verdi yatırım yapılabilir seviyedeki notunu geri aldı ve yani hani 15 Temmuz sonrasındaki dönemde yatırım yapılabilir seviyede not veren ülkeler bu notu geri alırken zaten diyelim Standard & Poor's 94 yılından beri zaten hani yatırım yapılabilir seviyede not vermedi ve yani şu andaki notlarına baktığımızda çoğunun zaten yatırım yapılabilir seviyenin altında olduğunu görüyoruz. Yani bu ne kadar adil, hani ne kadar işte hangi kriterlere göre bunu yapıyorlar ya da işte bunu yaparken tüm ülkelerin şeylerini, şartlarını, koşullarını gözünde bulunduruyorlar mı? Yani onunla ilgili gerçekten çok soru işaretleri var. İşte Türkiye ile ilgili verdiği notlarda sürekli diyelim cari açıkla ilgili yani şeyleri vardı, yani eleştirileri vardı. İşte bazen ekonomik büyüme ile ilgili eleştirileri vardı. Şimdi bazen mevcut durumla ilgili diyelim bazı gerekçeleri olabiliyor. Bazen de gelecekte oluşabilecek diyelim potansiyel diyelim riskler varsa bunları değerlendirdikleri görülüyor. Bazen bazı ülkelerle ilgili hani çok büyük riskler olmasına göre bakıyorsunuz hiçbir risk unsurun değerlendirilmediği, hani ülkeler arasındaki not karşılaştırmalarına çok adil bir notlandırmanın olmadığını da görebiliyoruz. Zaten hani notu verirken yani hangi belli kurallar var, işte diyelim ekonomiyle ilgili belli kriterler var, işte diyelim siyasi ortamla ilgili, dönemle ilgili, istikrarla ilgili belli göstergeler var. İşte sosyal göstergeler var. İşte uluslararası güncel hani koşullarla ilgili diyelim belli kriterler var. Ama yani hangi kriterlere göre ülkeleri notlandırdıklarını gerçekten hiç kimse bilmiyor. Yani hani biliyoruz hangi şeyler var. Yani sütunu olarak işte ekonomik, siyasi, toplumsal, uluslararası ilişkiler anlamında yani belli diyelim sütunlar var, ama sütunlar içerisinde bir sürü diyelim değişkenler var, ama hangi sütunun, işte sütun içerisinde hangi faktörü nasıl ağırlıklandırıldığı konusunda gerçekten kimse bilmiyor. Yani orada bir formülasyon anlamında ya da değerlendirme anlamında çok soru işaretleri olabiliyor. Bu da tabii yani verilen notların ne kadar objektif olduğu ya da işte hangi kriterlere göre işte diğer ülke karşılaştırmaları, bazen diyorlar ki işte biz işte gelişmekte olan ülkelere beraber bakıyoruz, işte gelişmiş ülkelere birlikte bakıyoruz. Yani sanki ülkeler bir karşılaştırma yapılıyormuş gibi, fakat yani şeye bakıldığında, ülke göstergelerine bakıldığında çok, hani bir de notları aldığımızda çok böyle gerçeği yansıtmadığını görüyoruz. Bir de tabii bu derecelenme kuruluşları maalesef, yani hani bizim gibi diyelim gelişmekte olan ülkeler ya da diyelim az gelişmiş ülkelere not verdiklerinde belli şeyleri var, yani bir ön yargıları var. Diyelim burada bir ekonomik göstergede ufak bir problem olduğunda hemen hızlı tepki verebiliyorlar, karar alabiliyorlar, not indirimine gidebiliyorlar ya da işte görünümü pozitif negatif olarak pozitifle negatife değiştirebiliyorlar.
Yani, neyi ifade ediyor hocam not ve görünüm? Bunu da
evet
söyleyeyim.
Yani not yatırım yapılabilir seviyede olup olmadığını gösterir. Görünümde de diyelim hani işte notu yatırım yapılabilir altındadır ama her notunda bir görünümü, yani not indirim ya da yükseltmede o görünüm önemli. Diyelim pozitifse, diyelim sınırdaysanız, hani yatırım yapılabilir seviyenin altındasınız ama bir üste çıktığınızda yatırım yapılabilir seviyede olabiliyorsunuz. O durumda olduğunuzda görünümümüz eğer işte negatif, duran, pozitif diye üç tane sınıflama var. Eğer pozitifse yani bir iyileşmede yatırım yapılabilir seviyeye çıkabilirsiniz. Yani duran şey gibi, nötr gibi, negatiften durağına, durandan pozitife çıkıp sonra da notunuz diyelim sınırdaysa bir üst nota çıkabiliyorsunuz. Yani biraz böyle hani derecelendirme gibi. Dolayısıyla hani bu görünümleri çok hızlı bir şekilde bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde çok böyle hani olumsuz bir şey olduğunda çok bunu hızlı bir şekilde nota yansıttıklarını görebiliyoruz ama gelişmiş ülkelerde bu tür durumlar ortaya çıktığında, hani konjonktürel sorunlar, problemler ortaya çıktığında yani işte bazen 6 ay, bazen 1 yıl, çok hani uzun süre bekleyebiliyorlar. Hani işte sanki geçiciymiş gibi. Dolayısıyla gelişmiş ülkelerin bir kapasiteleri var. Bunlar hani bu sorunların üstesine gelebilirler. Hani not indirimleri konusunda çok böyle hızlı tepki vermediklerini görebiliyoruz. Yani birçok ülke, biliyorsunuz bu küresel ekonomik krizde birçok ülke krizde karşı karşıya kaldı, iflas noktasına geldi ve gerçekten derecelendirme kuruluşları çok hani uzun süre beklediler. Hatta işte Amerika'da bir gün sonra batan birçok firmanın diyelim o günkü notuna baktığınızda en yüksek nota sahip olduğunu görüyoruz. 3 tane A notu var, AAA. Ama bakıyorsunuz bir gün sonra batıyor. Yani hani o anlamda da bu derecelendirme kuruluşlarının bize bakışlarıyla ya da işte gelişmekte olan ülke ya da az gelişmiş ülke bakışlarıyla gelişmiş ülkeleri bakışları arasında da çok fark olduğunu biliyoruz. Hep not indirimde çok cömert, hani şey davranıyorlar, bekliyorlar. Yani bir işte zaman veriyorlar. Ama not en ufak hani bir iyileşme olduğunda, yani konjonktürel bazı problemler ortadan kalktığında hızlı bir şekilde de not artışlarını yaptıklarını gördük. Yani bunu özellikle bu küresel ekonomik krizde Avrupa'da birçok ülkede bunu yaptıklarına şahit olduk. Burada tabii en çok da mesela derecelenme kuruluşlar önem verdiği konulardan birisi notlandırmada bu borç şeyine çok mesela dikkat ediyorlar. İşte borcun milli gelirindeki payı olsun, işte bütçe açı, ama borca çok dikkat ediyorlar. Yani bizim gibi diğer ülkelerde borç artınca hem kamu hem yani özel toplam borca genelde bakıyorlar. Borç biraz artınca hemen tehlike çanları çalıyor işte deniliyor. İşte riskler arttı deniliyor. İşte bu ödenir mi ödenmez mi? Dolayısıyla hani yani bir risk unsurunu tetiklediğinizde bu her tarafa yansıyabiliyor ya da birçok hani problemlere neden olabilir. Ama işte aynı gösterge açısından diyelim Avrupa ülkelerine baktığımızda, Avrupa Birliği'ne baktığımızda ya da işte Amerika'ya ya da işte Japonya'da diğer birçok ülkeye, yani bugün mesela toplam borç değil, yalnız kamu borcuna baktığımızda Amerika'da kamu borcu milli gelir içerisinde %100'ün üzerinde. AB ortalaması %80-90 civarlarında. Yunanistan'da, İtalya'da %120-130'un üzerinde. Hani bizde mesela %32-33 civarlarında. Yani toplam borç, bizim halen diyelim işte toplam borç bile Maastricht kriterlerinin altında, hani toplam şey borcu aldığımızda hani bu tür şeyler hemen hızlı bir şekilde notlara yansıyabiliyor. Yani bir ülke risk unsuru olarak öne çıkabiliyor ya da işte ülke risk primi dediğimiz o CDS'lere anında yansıyabiliyor ve bunu yansıtıyorlar da. Yani derecelendirme kuruluşları o yüzden diyoruz, bazen hani çok verdikleri notlar bazen önemsiz, yani görmezden bazen gelinebilir ama oluşturdukları etki anlamında, yani uluslararası piyasalara verdikleri bilgi anlamında, işte bankalar anlamında, bankaların, yani çünkü sonuçta hani Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler diyelim dışarıdan borç alıyor. Özel sektör borç alıyor. Yani bu derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar, verdiği bilgiler bu anlamda önemli. Çünkü yani risk primi anlamda, işte borçlanma faizleri anlamda önemli. Bir de tabii en önemlisi de, yani işte ülke notu diyelim düşük olduğunda, bu risk primlerine yani etki ettiğinde bizim diyelim özel sektördeki bankalar mesela çok iyi bankalarımız var, notu yüksek olan bankalar var. Bankaların da dışarıda borçlanmaları genelde derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlara bağlı olduğu için, yani diyelim işte B seviyesinde bir notunuz varsa, işte bankanın notu diyelim 2B ise, A ise, bankalar ülke notuna göre borçlanıyor. Belki hani pozitif anlamda bir üst kademede borçlandıran ya da işte not veren derecelendirme kuruluşları da var. O yüzden o bankaların da ülke notu diyelim yatırım yapılabilir seviyenin altında olduğu için bankaların da bir şekilde cezalandırıldığı ya da notu yatırım yapılabilir seviyede olmasına rağmen daha yüksek faizlerle borçlanmasına, dolayısıyla hani onların haksız bir şekilde cezalandırılmasına bir şekilde neden olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu anlamda da hani işte bazen diyoruz önemsiz, çok
tartışmalı kararlar ama
evet, yine de ama yine de bir şekilde piyasaya maalesef bu anlamda etki edebiliyorlar.
Evet, şimdi sizinle de değerli hocam Türkiye ekonomisine olan yansımalarını konuşalım. Türkiye ekonomisi için verilen notlar sizce gerçeği ne derece yansıtıyor? Kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği kararlarla örtüşen bir yapıya sahip miyiz?
Ben hocam genel olarak bu kredi derecelendirme fonlarının uygulamış olduğu politikalardan bahsetti. Yani kararların etkileyen faktörler nelerdir? Bunlardan bahsedildi. Durum Türkiye'de nasıl? Buna bakmak lazım. Tabii burada iki tane bizim anahtar kelimemiz var. Bunlardan bir tanesi yatırım yapılabilirlik düzeyi ve bir diğeri de borç. Yani az önce de hocamın bahsettiği gibi, yani açıklanan notlar Türkiye'nin yatırım yapılabilirlik düzeyinin altında olduğunu gösteriyor. Tabii bunu nereden anlıyorsunuz? Bu birçok kriteri var bahsedildiği üzere. Fakat bunun en önemli nedenlerden bir tanesi de borç. Yani borcunuz sizin çok fazla ise, ödeme kabiliyetiniz düşmüş ise, bu noktada bu kredi derecelendirme kuruluşları sizi, notunuzu düşürebiliyor. Bu bir vaka. Fakat bizim genel olarak algımızda, yani bu kuruluşlara dair çok da net algımız yoktur. Gri alanlar söz konusu. Yani gerçekten bütün bu değişkenleri, parametreleri, ekonomiyle ilgili bütün dataları girip sonuçta matematik bilgisayar ne sonuç veriyorsa onu mu söylüyorlar? Yoksa orada bilmediğimiz başka bir değişken var. O değişken o bizim çıkan sonucu etkiliyor mu? Bu noktada bir piyasada bizde bir belirsizlik söz konusu. Bu çok önemli bir nokta. Şimdi Türkiye borçlu bir ülke mi? Yani Türkiye borçlu bir ülke. Fakat borcun miktarı ne kadar? Şimdi gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerde biz dünya ekonomisini ikiye ayırıyoruz. Ve bu her iki ülke kendi içerisinde değerlendiriliyor. Bu ülkeler kendi aralarında rekabet ediyorlar. Biz Türkiye'yi gelişmekte olan ülke kategorisinde görüyoruz. Az önce hocam bahsetti. Yani bu kredi derecelendirme kuruluşlarının özellikle gelişmiş ülkelere karşı uygulamış olduk politikalar çok daha katı. Nasıl katı? Yani çok fazla oynamıyorlar görünümle ilgili olarak, puanla ilgili olarak aşağı yukarı doğru. Fakat gelişmekte olan ülkelere durum söz konusu olunca bu defa çok kolay bir şekilde not indirebiliyorlar, çıkartabiliyorlar. Görünümü negatiften durağından pozitife çevirebiliyorlar. Dolayısıyla burada böyle çok net bir ayrım var. Dolayısıyla aynı matematiğin hem gelişmiş ülkelerde hem de gelişmekte olan ülkelerde işlediğini söylemek mümkün değil. Bir de gelelim Türkiye'ye. Türkiye'de az önce bahsettiğim gelişmekte olan ülkeler kategorisinde. Şimdi ben size çok kısık bir iki rakam vereceğim. Mesela Türkiye'de Türk kamu kesiminin borçlarının gayri safi yurt içi hasili oranı %33.6 düzeyinde. Aynı kategoride bulunan diğer gelişmekte olan ülkelerde bu oran ortalama olarak %49.7, %50. Bizde bu oran %33.6 civarında. Yine aynı şekilde mesela Türk hane halklarının borç yükünün gayri safi yurt içi hasıla oran %14.7 iken gelişmiş ülkeler, diğer gelişmekte olan bizim gibi ülkelerde bu oran %37.6 civarında. Yine reel sektörümüzün gayri safi yurt içi hasıla oranı %75.5 iken bu diğer bizim aynı kategoride bulmuş olduğumuz gelişmekte olan ülkelerde ise %91.7. Biz bu resme baktığımızda şunu anlayabiliriz. Yani Türkiye kategorisinin bulunduğu gelişmekte olan ülkeler kategorisinde diğer ülkelerin ortalamasından daha az bir borç yüküne sahip. Bu bir vaka. Az önce de hocam bahsettiği gibi peki bu kredi derecelendirme kuruluşunun en önemli verisi, datası borç iken biz yapılabilirlik düzeyinin neden altına düştük? Bunu irdelemek gerekiyor. Bununla ilgili 3 tane genel olarak onların şeyleri var, tespitleri var. Biz sizin notunuzu düşürdük çünkü 1- ödemeler dengesinde siz sorun yaşıyorsunuz. Ödemeler dengesinde sorun yaşıyor muyuz? Yani ödemeler dengesinde bir son dönemde özellikle bu Ağustos'taki döviz şokundan sonra yani bir olumlu nokta. İşte ihracatta bir artış meydana geldi yaklaşık %10 civarında. İthalatta ise %25 civarında bir azalış durumu söz konusu. Dolayısıyla dış ticaret noktasında bir lehte bir durum söz konusu. Fakat işte kamu harcamalarındaki artış, seçim vesaire gibi noktalarda birazcık kamu maliyesi bu noktada zorlanmış olabilir. Fakat bu tek başına ödemeler dengesinde bir kriz, bir sıkıntı, bir borcun dönmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Bunu net olarak söyleyebiliriz. İkinci olarak diyorlar ki İstanbul seçimlerinin yenilenmesi. Diğer iki neden daha çok zaten bir siyasi diyebiliriz yani. İstanbul seçimleri yenilenmesini burada bir belirsizlik olarak, piyasalar için bir risk olarak şu anda bunu görüyorlar. Oysa ki yani bu İstanbul seçimlerinde bir belirsizlik risk varsa ki bunu zaten piyasaları şu an itibariyle satın aldı zaten. Bu noktada böyle çok da yukarı ve aşağı doğru dip bir dalgalanma olacak kanısına ben değilim şahsen. Bir diğer nokta ise hepimizin bildiği bu S-400 füze sistemi. Amerika Birleşik Devletleri buna nasıl cevap verecek? Nasıl bir tweet gelecek? Yani bu ekonomi nasıl etkileyecek noktası bu belirsizlik. Tüm bunlara baktığımız zaman esasen Türkiye'deki notun kaynağının ekonomik değişkenlerden ziyade siyasi algının olduğu çok net ortada. Zaten kendilerinin açıklamış olduğu 3 neden de bunu net olarak gösteriyor. Yani 3 tane ana nedenden bahsediliyor. Fakat bunların 2 tanesi tamamıyla siyasi diyebileceğimiz, algısal diyebileceğimiz bir durum ile söz konusu. S-400 füzelerin Amerika'nın risk, işte ondan sonra gelebilecek yaptırımlar vesaire gibi durum söz konusu diye bir takım gerekçelerle işte bizim o notumuzu aşağı doğru revize ettiler. Oysa ki bu arada işte dediğim gibi yani iyi şeyler de oluyor. Bunlardan biri ihracatın artması, ithalatın azalması, bir takım yargıdaki reformlardan bahsedebiliriz. Bu sıra işte özellikle tatil bölgelerine, turizm bölgelerine çok ciddi miktarda döviz girişinden bahsedebiliriz aynı zamanda. Yani bunlar esasında şu an için olumlu olarak bahsedeceğimiz şeyler. Ekonomide yüksek faizli kaynaklanan talepte daralma var idi. Fakat Eylül-Ekim döneminde eğer her şey bu şekilde devam ederse artık bu dövizden kaynaklı, döviz geçişkenliğinden kaynaklı maliyet enflasyonunun da artık sonuna geldiğimiz bir döneme doğru yaklaşıyoruz. Yani belki bu Eylül Ekim'den sonra artık Ağustos'tan beri meydana gelen TL'deki değer kaybı dövizdeki artış ile bir sonuna geldik. Yani burada bir eşitlenme, bir dengelenme durumu söz konusu olacak Eylül Ekim şeyle. Bunu biz matematiksel olarak hesapladığımız zaman bunu görebiliyoruz. Tabii burada diğer dünyaya baktığımız zaman da hani böyle siz bu Türkiye'nin kredi notunu düşürüyorsunuz fakat diğer dünyada, dünyanın diğer kalan bölgelerinde durum ne vaziyette? Baktığımız zaman Çin'de yavaşlamadan bahsediliyor. Avrupa'daki o işte Brexit sürecinde bunun belirsizliği devam ediyor. Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşlarının getireceği maliyetin halen konuşuluyor. Bunun ne kadar daha çok spillover, yani etki dünyaya ne kadar yayılacağı konusundaki o şüpheler halen devam ediyor. Böyle bir ortamda da şöyle güzel bir gelişme oluyor. Artık yani o özellikle Amerika Merkez Bankası'nın, Avrupa Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu sıkı para politikasından da yavaş yavaş vazgeçme sinyalleri veriyorlar. Bu neden önemli bizim için? Şimdi ben buradan derecelendirme kuruluşlarının o şey görüşlerine vazgeçip birazcık da reel olarak neler dönüyor onu söylemeye çalışıyorum. Bizim gibi ülkeler dış finansmana ihtiyacı olan ülkeler. Dolayısıyla bizim döviz ihtiyacımız var. Ve dövizi büyük ölçüde dışarıdan elde ediyoruz. Ve bunu borçlanıyoruz. Ve bunun karşılığı faiz ödüyoruz. Ve özellikle son bir yıldır yüksek FED'in uygulamış olduğu faiz politikalarıyla, Avrupa Merkez Bankası'nın uygulamış olduğu faiz politikalarıyla sermayenin maliyeti bizim için yüksekti. Fakat dünyadaki toparlanma sürecinin yavaşlaması hatta geriye doğru gitme ihtimali ki Davos'taki o G20 zirvesi öncesi yapılan anketlerde dünyadaki tüm iş çevrelerinin ortak olduğu tek bir sıkıntı, en büyük sıkıntı ise dünyanın tekrar bir resesyon sürecine girme ihtimali. Buna karşılık ise bir parasal bir genişlemeden hem Avrupa Merkez Bankası hem de FED tarafından bir parasal genişleme olacak ve dolayısıyla düşük faiz durumu söz konusu olacak. Bu düşük faiz aynı zamanda Türkiye Merkez Bankası için de bir sinyal görevi görecektir ve bizim faiz oranlarında düşüşte olumlu bir etki yapacak kanısındayım ve bu da aynı zamanda enflasyon oranlarını düşürecektir. Yani ben böyle Türkiye yatırım yapılabilir ülkeler kategorisinin çok altında gören anlayış çok doğru bulmuyorum. Çok rasyonel bulmuyorum. Zaten piyasada sermaye çok rasyonel davranır. Az önce hocam bahsettiği gibi 94'ten şimdiye kadar belki 2012-2013 yıllarında sadece yatırımı yapılabilir diye bir mesaj verdi bu kredi derecelendirme kuruluşta. Fakat bunun dışında herhangi bir olumlu bir mesaj hiç almadık. Fakat gelen sermaye bunu dinledi mi? Dinlemedi. Çünkü sermaye rasyoneldir. Piyasaya bakar, enflasyona bakar, faize bakar, ülkenin gidişini analiz eder ve ondan sonra giriş yapar. Dolayısıyla bu noktada çok da önemli değil ama diğer taraftan da az önce bahsedildiği gibi bazı sermaye mevzuatından dolayı işte bu sorun oluşturabiliyor bazı ülkelerden ülkemize sermaye girişi. Öyle bir risk var ama bu çok fazla onu çok büyütülecek bir risk olduğu kanısında değilim ben.
Evet, tabii yani burada yani ne yapılabilir? Değil mi? Hani bu derecelendirme kuruluşları var. Bunlar diyelim not indirim yapıyorlar. Dünyadaki bu derecelendirme işini de İşte 3 tane firma yapıyor. Yani 1900 yılların başında maalesef yani hem hükümetler anlamında hem şirketler anlamında dünyanın tüm değerlendirmeleri bunları yapıyor ve şöyle bir de bir sistem var. Yani bu hani denilebilir ki yani bunlara mecbur muyuz, gitmek zorunda mıyız? Zorunda
başka
değiliz.
Bir seçenek var
ama
mı?
Şu şimdi para diyelim işte Londra'da, New York'ta ya da işte büyük diyelim bankalarda, finans kuruluşlarında ve bu finans kuruluşlarına siz gittiğinizde, borç istediğinizde, para ihtiyacınızı dile getirdiğinizde bunlara yönlendiriyorlar. Yani hani başkasına yönlendirmiyorlar. Yani oradaki ilişki nasıl bir ilişki işte bu para sahipleri, bankalar, finansal kurum, fonlar ile bu derecelendirme kuruluşları arasında bir bağ var mı? Yani orada gerçekten tartışmalı çünkü işte bir ülke işte borçlanmaya gittiğinde, finansal kuruma, bankaya gittiğinde bir derecelendirme kuruluşuna yönlendirmesi, o anlamda soru işaretleri ve tüm ne diyelim bankalar, uluslararası finans kuruluşları, para sahipleri bu üç tane diyelim derecelendirme kuruluşlarına yönlendirmesi bunları şeysiz bırakıyor, yani alternatifsiz bir hale getiriyor bu derecelendirme işini ve herkes buraya gitmek zorunda. Yani dolayısıyla hani bunlardan bunlara mecbur muyuz? Şu andaki sistem, yani o para kimdeyse ya da işte para neredeyse, yani ihtiyaç olanlar diyelim bunlara gidiyorsa, o anlamda mecburiyetlik var. Fakat yavaş yavaş yani bu kurum ve kuruluşlara alternatif kuruluşlar da ne diyelim ortaya çıkıyor. Daha hani diyelim işte farklı metodolojilerle bu işi yapan, adil olmak isteyen ya da diyelim mesela Çin'in de bir derecelendirme kuruluşu var. O da yapıyor gerçekten. Hani bunlar kadar olmasa da ama Çin'in parası var diyelim, rezervi var. Ya da işte borç verecek bir diyelim işte kredisi olduğu için bunu yapabiliyor. Yani hatırlarsanız 2008 küresel ekonomik krizinde Avrupa'nın birçok ülkesi zor durumdaydı. İşte borç problemi vardı, para istiyorlardı. Şey gittiler, Çin'e gittiler. Çin kendi kurdu Dagong kredi derecelendirme kuruluşuna yönlendirdi. Dedi ki işte Dagong'a gidin, işte Dagong sizin notunuzda bir baksın, ne notunuz neyse ona göre size işte hangi oranlarda borç veririm. Hani bir şey var, hani bir parası olduğu için kurdu derecelendirme kuruluşu da bir şekilde çalışıyor. Yani hani sistem böyle işlediği için yani bir alternatif geliştirme ya da bu derecelendirme kuruluşlarından kurtulmanın bir yolu, ya işte dışarıya ihtiyacınız olmayacak şekildeki bir ekonominiz, üretim yapınız. Diğer taraftan da yani alternatif geliştirilecekse de gerçekten hani diyelim işte farklı ülkeler, yani diyelim bir firma, bir şirket kurduklarında ama yani onu da tamamlayan bir finansal sistem. O yüzden diyoruz ya işte yani alternatif derecelendirme kuruluşu kurulacaksa işte Türkiye yani bir ara çok gündemdeydi. İşte finans, İstanbul Finans Merkezi, işte finans merkeziyle beraber dışarıdan çok yüksek miktarlarda diyelim para gelecek. İşte Londra, New York'a giden paralar İstanbul'a gelecek ve bu paralar sayesinde diyelim bir derecelendirme kuruluşu da yanına içine kurduğunuzda dışarıdan diyelim gelişmekte etrafımızdaki ülkelerden para ihtiyacı olan gelip diyelim yani işte herhangi bir diyelim Katar firmasından, bankasından borç aldığında hemen işte İstanbul Finans Merkezi içerisindeki derecelendirme kuruluşlarına yönlendirilecek, o notunu belirleyecek. Dolayısıyla o finans sistemi içerisindeki diyelim Katar Bankası o bankaya ya da o ülkeye bir şekilde ne yapıyor? Borç veriyor. Dolayısıyla hani bu yapıyı bir şekilde beraber kurmak lazım. Yani derecelendirme kuruluşu hani kurmakla bu şey çözülmüyor. Onu bir ekosistemi ya da işte bir finansal sistemle beraber yani şey
sağlam bir zeminiz
sağlam bir mimariyle bir şekilde kurmak gerekiyor. Böyle olunca aslında bu derecelendirme kuruluşlarının az önce de Abdülkadir Hocam da bahsetti. Şimdi not işi gerçekten ekonomik değil. Yani hani bunu hiç kimse hani yalnız ekonomik göstergelerle bir ülkenin notu ya da bir kuruluşun, bankanın notu belirlenmiyor. Yani başta da söyledik, işte ekonomi var, siyaset var, dış politika var, ne bileyim gelecek riskleri var, yani uluslararası ilişkiler var. Diyoruz ya işte S-400'lerle ilgili, yani bu bile yani hem finansal erişim anlamında, Amerika ile ilişkiler anlamında, uluslararası finans kurumlarla ilişkiler anlamında birçok şeyi etkiler. Dolayısıyla bu derecelendirme kuruluşları bunu da dikkate alıyor. O yüzden yani hani ekonominin yanında hani algı anlamında baktığımızda siyaset, dış politika, işte toplumsal olaylar ya da işte gelecekle ilgili beklentiler. Çünkü yani hem geçmişe bakıyorlar, hem işte şu andaki mevcut diyelim göstergeleri alıyorlar, bir de gelecekle ilgili işte şimdi ne bekliyorlar? İşte Temmuz'da S-400'ler teslim edildiğinde hani bunun etkisi mesela hesaplamaya çalışıyorlar. İşte Amerika Birleşik Devletleri işte yaptırımlar uygular mı, uygularsa ne kadar hani şiddetli olur, ne kadar hafif olur, bu ekonomi etkiler mi? Yani farklı senaryolarla bir şekilde ne yapmaya çalışıyorlar? Gelecekle ilgili bu not sürecini değerlendirmeye çalışıyorlar. O yüzden yani bu notlandırma sistemi birçok faktöre bağlı olduğu için biz yani yatırım ortamı ile ilgili diyelim atmamız gerekenler olduğu kadarıyla işte ekonomik göstergeler de belli diyelim işte iyileştirmeler diyelim yapmamız lazım, ama diğer taraftan da yani elimizde olan şeyler var diyelim, hani dış politika işte Doğu Akdeniz'le ilgili diyelim geldiğimiz nokta o bölge ülkeleriyle ilişkiler ya da işte oradaki gaz arama çalışmaları sonrasında ortaya çıkacak diyelim potansiyel riskler, yani çünkü bir sürü sorun var orada, yani anlaşamadığın birçok diyelim aktör var, ülke var, yani onlarla ilişkiler, bu anlamda hani bunu nasıl çözülecek konusu gerçekten soru işareti. Dedim S-400'lerle ilgili işte AB ülkelerine baktığımızda işte hani AB'nin Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle birliktelikleri, beraberlikleri, yani ortak hareket etme durumu, orada Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasındaki diyelim gerginlik, hani birçok faktöre bağlı olan aslında bir şeyden, bir ekosistemden bahsediyor. Hani bizimle ilgili olduğu kadar bizimle ilgili olmayan faktörler ve diyelim uluslararası ticarette mesela diyelim bir dalgalanma olduğunda, diyelim işte ticarette bir sıkıntı olduğunda, işte Çin Amerika arasındaki ticaret savaşları bizi de etkiliyor. Yani hani bizim işte ekonomik büyümemiz diyelim ihracata bağlı. İhracattaki bir azalış ekonomik büyümeyi de olumsuz etkiliyor. Hani o anlamda da çok gerçekten hani kontrol edilemeyen çok birçok faktörün burada etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ben bir ara bu işte notlarla, borç ötelemelerle ilgili çalışırken yani birçok faktöre de bakmıştık. Yani en önemli faktörün yani üretim olduğu ve üretim diyelim arttığında aslında birçok riski azaltıyorsunuz. Yani borç ödeme kapasitesinizi arttırıyorsunuz. Dışarıdaki şokların etkisini azaltıyorsunuz. Hatta daha çok üretim yaptığınızda bunu ihracat olarak sattığınızda, yani döviz girişi sağladığınızda ya da borç ödeme kapasitenizi arttırdığınızda hem içerideki hem dışarıdaki olası şokların etkisini bir şekilde azaltıp yani hem not artışı anlamda, yani bunu biz şeyde de gördük, işte 2012'ye kadar belki not artışı yapmadılar ama o dönemdeki yani o yabancı sermaye girişi, ekonomik büyümedeki artış, yatırımlardaki artış aslında ekonomik büyümeyle de birebir ilgili olduğunu görüyoruz. Yani hani işte 2002-2007 arasında o küresel ekonomik kriz, 2008'e kadar Türkiye işte gayri safi milli hasılası kişi başı gelirini diyelim 3 katı kadar arttı. Yani o üretimdeki artışa bağlı olarak aslında birçok makroekonomik faktörde de değişkende de olumlu bir yani gidişatın, trendin olması üretimin ne kadar önemli olduğunu, dolayısıyla hani yani yeni dönemde bu anlamda birçok belki olumsuzluklar var içeriden dışarıda, ama hani üretim artışıyla hani üretime dönmemiz, dolayısıyla odaklanmamız aslında birçok faktörün etkisini azaltmaya da bu anlamda da önemli katkı sağlayacaktır.
Evet. Yani sadece ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler değil, dış dünyanın da yaşanan olası tehlikelerde yine kredi derecelendirme kuruluşlarının vereceği notlarda oldukça önemli görünüyor. Eklemek istedikleriniz var mıydı Abdülkadir Bey?
Tabii dünyadaki, şimdi Keynes'e sormuşlar, üstad koşullar değişirse ne yaparsanız diye. Keynes yanıtlamış, koşullar değişirse ben de düşüncemi değiştiririm şeklinde böyle bir yaklaşım var Keynes'in. Bu iktisatta çok önemli bir temel prensiptir. Yani bugün dünya şartlarına göre her şeyi değerlendirmek gerekiyor. Yarın değişince bakalım ne yapacaksınız? İşte geçen yıl daraltıcı para politikası uyguluyordu dünya bankaları. İşte Amerikan bankası parayı topluyordu. İşte bugün ise tam tersi. Dünya kötüye gittiğini görünce, işlerin iyi yürümediğini görünce bu defa da ne yapıyor? Faizleri tekrar düşürmeye falan başlıyor. Dünya etkiliyor mu? Bizi etkiliyor. Yani bize not veren kuruluşların algısını etkiliyor mu? Etkiliyor. Fakat sanki Türkiye birazcık daha bundan daha fazla etkileniyor. Bu noktada bir yönden haklılar. Şöyle, çünkü dış finansman olan bir ülkeyiz biz. Bu noktada tasarruf artırmamız gerekiyor. Üretimi artırmamız gerekiyor. Bu bizim için çok önemli ve bunun için de faizlerin düşmesi gerekiyor. Dolayısıyla yani bu önemli bir algı. İşte bunu değiştirmemiz gerekiyor. Fakat işte bu sizin kırılganlığınız dışarıdan daha büyük gözüküyor. Yani olduğunu daha fazla gözüküyor. Özellikle bu derecelendirme kuruluşları tarafından buna ayrıca dikkat etmek gerekiyor. Bunun dışında da diyeceğim bir şey yoktur benim.
Bir de tabii bu derecelendirme kuruluşlarına yani hani biz hep belki Türkiye açısından bakıyoruz. Yani Türkiye ne kadar rahatsız aslında. Yani dünyanın birçok ülkesi de yani bu derecelendirme kuruluşlarından yani gelişmekte olan ülkeler.
Fakir, tırnak içerisinde ifade edilen
evet,
gelişmekte
evet, yani olan ülkeler. Fakir ülkeler çok rahatsız olduklarını biliyoruz. Bu yüzden de hani sürekli gündeme de geliyor. Yani işte bunların yeniden düzenlenmesi, işte verdikleri notların neye göre bu notları verdiklerinin diyelim yani açıklamalar yapılması, geç ülkelere not indirimi yaptıklarında diyelim haber veriyorlar ama hani ayrıntılı raporlama bir şekilde yapmaları gerekiyor. Hatta evet. Mesela sanırım İtalya'daydı işte bu küresel ekonomik kriz yıllarında Avrupa'daki o borç krizi dolayısıyla bu derecelendirme kuruluşlarının işte belli diyelim yaptıkları usulsüzlükler nedeniyle işte soruşturmalar açıldı, işte ofisleri basıldı. Hani çok kötüye kullandıklarını da
sicili de çok temiz
evet,
değil.
Evet, temiz olmadığını biliyoruz. O yüzden onlarla ilgili sürekli olarak yani belki de bu G20 zirvesinde mesela yani G20'nin de tekrar yaklaşıyor G20 zirvesi. Hani bu zirvede işte gelişmekte olan ülkelerin olması, gelişmiş ülkelerin olması hani temsiliyet anlamında bu derecelendirme kuruluşlarının sıklıkla hani bunların konumlarının dile getirdi ve Türkiye'nin burada çok önemli katkısının olduğunu biliyoruz. Yani bunlarla ilgili işte belli adımların atılması gerektiği konusunda sürekli dile getirme var. Bazen de diyorlar ki işte yani hani siyasiler bu derecelendirme kuruluşlarının çok fazla işte keşke dile getirmesine çok önemsemeyelim hani diyen bir bakış açısı da var. Fakat yani siz ne yapsanız da hani siyasi anlamda bir şeyi getirmeseniz bile hani bunlar belki yani çok daha büyük bir alan bulabiliyorlar. Yani spekülatif davranmak ya da belli işte şeyleri kötüye kullanmak yani işte hiç not almaması gereken, yatırım yapılabilir not almaması gereken bir firmaya işte yüksek not verip sonra yani hani yatırımcıları oraya yatırım yapmak isteyen kişilerin diyelim olumsuz etkilemesi anlamında hani adım attıklarında yani bu tür şeyleri de bir şekilde ne yapmak lazım? Düzenlemek lazım, müdahale etmek gerekiyor ama şu bir gerçek ki yani işte 100 yıldan fazladır bu firmalar bu dünya piyasasını eline almış ve inanılmaz bir şekilde de yönetiyor. Ve hani kime ne not verileceği, ne kadar verileceği, işte faiz oranlarını da belirlediği için ağırlıklı olarak yani dünya ekonomisi üzerinde bir karabasan gibi yani hani böyle bir Damokles'in kılıcı gibi ülkeleri tehdit eder noktada olması bu konuda ciddi bir düzenlemeye de ihtiyacı olduğunu söyleyebiliriz.
Çok teşekkür ediyoruz değerli hocalarım katkılarınız için. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Profesör Doktor Erdal Tanas Karagöl ve Doçent Doktor Abdülkadir Develi'ydi bu haftaki konuklarımız. Ekonomi gündeminin sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Zeynep Yıldırım hazırladı. Teknik yönetmenimiz Kemal Öktem'di ve mikrofon başında ben İpek Önder vardım. Önümüzdeki hafta pazartesi günü saatler 14.05'i gösterdiğinde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Ekonomi gündemi.